أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün İsra suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu surenin 45. ayetine kadar gelmiştik. Allah nasip ederse 52. ayetine kadar okuyacağız. Her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinliyoruz, sonra dersimize devam edeceğiz.
İsra suresi 45. ayet ve devamı mealen şöyle. Kur'an okuduğunda seninle ahirete inanmayanlar arasına sanki görünmez bir perde çekmiş oluruz. Kur'an'ı anlamasınlar diye sanki kalplerin üzerinde kat kat örtüler, kulaklarında da tıkaçlar oluşturmuşuz. Kur'an'da Rabbini tek olarak andığın zaman da uzaklaşarak sırtlarına dönerler. Onların seni dinlerken ne maksatla dinlediklerini ve o zalimlerin aralarındaki gizli konuşmalarında şöyle dediklerini iyi biliyoruz. Siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz. Baksana seninle ilgili nasıl benzetmeler yapıyorlar. Onlar bu şekilde saptılar, artık yola gelemezler. Şunu da dediler. Kemikler haline gelmiş ve un ufak olmuşken mi biz gerçekten yeni bir yaratılışla diriltilecek miyiz? De ki, ister taş olun, ister demir veya sinenizde büyük olan bir mahluk yine de diriltileceksiniz. Bize kim yeniden hayat verecek diyecekler. De ki, sizi en başta bölünme kanununa göre yaratan, sana başlarını sallayarak peki ne zaman diyecekler. De ki, belki çok yakında. Sizi çağıracağı gün her şeyi mükemmel yapması sebebiyle ona karşılık verecek ve pek az kaldığınızı zannedeceksiniz. Evet, 52. ayette böyleydi.
Şimdi tekrar şey yapıyoruz. Giriş olarak şunu söyleyelim. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi ortamda yetişirse yetişsin, Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmeyen bir tek insan yoktur. Kabul etmediğini söyleyenler vardır ama kabul etmeyen yoktur. Çünkü kendini en dinsiz gösteren kişi bile sıkıştığı zaman Allah'a sığınır. Sığınacağı başka bir şey yoktur. Bir de her insan kendisini dindar zanneder. Dindar olmak önemli değil. Hangi dinin dindarısı? Her zaman burada anlattığımız gibi Allah'ın dini kişinin doğal yapısıyla birebir uyumlu olan dindir. Tabiatta geçerli kanun ve kuralların insan hayatına uygulanmasıdır. Dolayısıyla doğru dini Allah'ın gösterdiği şekilde anlatabilirsek, buna karşı çıkacak hiç kimse yoktur. Ama hesabına gelmediği için karşı çıkar. Tamam ama der ve bir takım şeyler yapar. Onun için Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a şöyle demiştir. Sen onlara doğru bilgi ver. Senin görevin sadece doğru bilgi vermektir. Onları yola getirecek değilsin. Onun için hiç kimseye herhangi bir konuda baskı yapılamaz. Tabii bir suç işlemişse, şey yapmışsa ayrı bir konu. Ama herkes bu dünyada imtihandan geçiyor. Çok hür bir ortamda Allah-u Teala imtihanını yapıyor. Allah hiç kimseye baskı yapmıyor. Ama insanlar birbirlerine baskı yapıyorlar. Tabii bu baskı yapanların en başında gelenler de dini kendi arzuları için kullananlardır. Bu da insanları dinden uzaklaştırıyor. Bir din buysa ben yokum diyecek noktaya kadar getiriyor. Dolayısıyla din ne? Din Allah-u Teala'nın kişinin doğal yapısına yerleştirdiği, tüm tabiata yerleştirdiği kanun ve kuralların insan hayatında uygulanmasıdır. Şimdi Bu açıdan baktığımız zaman bu ayetleri bakalım bu açıdan nasıl anlayacağız? İsra suresinin, Kur'an-ı Kerim'in 17. suresinin 45. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor. وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ Sen Kur'an'ı okuduğun zaman, kıraat kelimesi bağlantılı ayetleri bir araya getirerek anlamına da geliyor. Asıl anlamı o. Ama bazen bir ayet bile okusan, o kendi kafasına göre bir bağlantı kuruyor kişiler. جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Seninle ahirete inanmayanların arasında oluştururuz. Ne oluştururuz? Hicaben mestura, bir engel, arayı kapatan bir engel olur. Yani sanki aslında oluşturmuyor, onlar bunu tercih ediyorlar, Allah da sen neticesini yaratıyor. Sanki Allah şöyle bir duvar örmüş, o arka tarafta, siz bu taraftasınız. Neden öyle? Çünkü siz ona ayet okuyorsunuz, doğru olduğunu anlıyor, kavruyor, hesabına gelmediği için kabul etmek istemiyor. Şimdi bunu ayet okuduğumuz zaman deyince, bu kendisini Müslüman sayanlar için de geçerlidir ki, hatta en başta onlar için geçerlidir. Çünkü doğru din herkesin kabul edebileceği bir dindir de, ama bu dinde sömürü yapamaz, insanları kullanamazsınız. Herkes Allah'ın kuludur. Kimse kimsenin kulluğunu yapamaz. Böyle bir hürriyet ortamı dinden menfaat sağlamak isteyenlere son derece ters gelir. Dolayısıyla onların en çok rahatsız olduğu şeyler Kur'an ayetleridir. Çünkü onlar doğruları ortaya koyuyor. Ama yanına başka şeyler sokuşturursanız ondan hoşlanırlar. İşte bugün bakın, ayet okursunuz. Nedir? Sen öyle diyorsun. Ya ben demiyorum. Sen kendimi demiyor musun? Evet. Bu benim sözümse söyle. Yok. O sen öyle diyorsun diyor. Niye? Çünkü hesabına gelmiyor. Onu anlamak istemediği için sanki sen duvarın arkasındasın, o da bu duvarın bu tarafında. Hatta duvar da değil, arada bir büyük bir şey var, engel var. Ve cealna ala kulubihim ekinneten en yefkahuhu. Sanki Allah bu insanlar anlamasınlar diye kalplerine bir kılıf oluşturmuş. Yani siz ne derseniz deyin, tamam ben dinlemiyorum der. Bakarsınız ki çeker gider. Yani bu Müslümanlarda çok fazla oluyor. Kur'an'dan kaçmak, doğrulardan kaçmak. Çünkü kendilerinin atalarından aldıkları din bu anlayışla ortadan kalkıyor. Ve izâ zekerte rabbeke fil Kur'ani vahdehu. Sen Kur'an-ı Kerim'de sadece Allah'tan bahsedersen, işte Allah şöyle dedi dersen, velle ve alâ etbârihim nüfûrâ, böyle sırttan döner, böyle kaçarak sana sırttan dönerler, şey yapmak istemezler. Mesela sen işte ayet okur, tamam, bir hadis, aslında hadis de umurlarında değil. Peki ya bizim mezhepler imamları ne olacak? Ya bizim ulema ne olacak? Yahu kardeşim, senin o hadisi şey yaptığın, kaynak olarak gösterdiğin Muhammed Aleyhisselam'ın da uyması gereken Kur'an, senin mezhep imamlarının da uyması gereken Kur'an. Niye böyle yapıyorsun? Yok, öyle değil. Orada kendi amaçlarına göre bir din uyduracaklar. Çünkü dinsiz olunmuyor. Ama herkes kendi kafasına göre bir din kuruyor. Mesela şimdi siz Avrupa'da ateistleri görürsünüz. Türkiye'de de var ama Avrupa'da daha çok. Avrupa'da yaşayanlar bunu çok iyi bilir. Onların ateist olması kendilerini anlatılan dinden dolayı. Yoksa hiçbirisi ateist değildir. Yoksa hepsi Allah'ın varlığı ve birliği konusunda en küçük bir şüpheye sahip değildir. Hepsi bilirler. Ama işte orada Tanrı kilisedir, ben kiliseyi kabul etmiyorum dediğin zaman onlar ateist olarak nitelendiriyorlar. Nahnu alemu bima yestemi'une bihi. Şimdi bak burada bir de şu var. Şimdi siz bir yerde Allah'ın ayetlerini anlatıyorsunuz. Bakıyorsunuz ki dikkatli dinliyor. Dinliyor ama o ayetleri anlamak için dinlemiyor. Oradan bir şey yakalayabilir miyim diyor. Nasıl bir hatalarını bulabilir miyim? Bir tarafa çekebilir miyim diyor. Ondan sonra o sırada neyi dinlediklerini şey yapıyor, çok iyi biliyor. Mesela ağzından bir kelime geçiyor. Hesabına geliyor, hemen o kelimeyi alıyor. Hemen alıyor kelimeyi, kendi hesabı için kullanıyor. Ve yuduhum necba, onlar kendi aralarında konuşurken de ne konuştuklarını biliyor. Orada gidiyorlar, ha hesaplarına geliyor, bu adam kafayı yemiş ya. Ha, bunlar ne Allah'ın seversin derler. Ondan sonra اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ O yanlışlar içerisine dalan insanlar şöyle dedikleri zaman onların gizli konuşmalarını da biliyoruz. اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْفُورًا Siz büyülenmiş bir adama uyuyorsun. Adam büyülenmiş. Niye büyülenmiş diyorlar? Çünkü cevap veremiyorlar. Yalan söylüyor da diyemiyorlar. Bakıyorlar söylenenler doğru. O zaman yapabilecek tek şey bir başka yalanla işi kapatmaya çalışıyor. O büyülenmiş ya, boş ver. Kafayı yemiş, karıştırma onu. Böyle diyorlar. Undur keyfe darabu lekel emsal. Baksana onlar sana nasıl örnekler veriyorlar. Tutuyorlar sana sihirlenmiş diyorlar. Ya bu sihirle ne alakası var? Sihirin gerçeği yok ki, sihir dediğiniz bir şeydir, yani bir duygularla oynamaktır. Gerçek dışı bir takım şeyleri gerçekmiş gibi göstermektir. Fadallu, bundan dolayı sapıttılar. Yani öyle şey yapıyorlar ki, kurgular yapıyorlar. Gerçekleri anlamamak için her türlü çalışmalar yapıyorlar ama yoldan çıkıyorlar böylece. Fela istadî o nesibiyle bunlar kendi başlarına doğru yolu bulmaya da güçleri yetmez. Çünkü artık kendilerini öyle bir batırıyorlar ki her defasında biraz daha batıyorlar. Ha ama yanlışlarını anlasalar, vazgeçtik, ben doğru yola yöneldim deseler, Allah-u Teala onları yoluna yönlendirir ve onların da kurtulmaları için kapılarını sürekli açık bırakır. Yani insanlara ölene kadar tevbe etme, dönüş yapma, doğrulara yönelme hakkını Allah-u Teala vermiştir. Her zaman o kapılar açıktır. Şimdi bu insanlar ne yapıyorlar? Bakın, okunan ayetlere cevap veremedikleri için yani çamura yatıyorlar. Mesela diyorlar ki وَقَالُوا اَيْذَا كُنَّ عِظَامًا وَرُفَاتًا اِنَّا لَمَبْعُثُونَ خَلْقًا جَد۪يدًا Yani şimdi biz böyle öleceğiz, tamam, ölmeyeceğim diye yok. Herkes biliyor ki öleceğim, tamam. Vücudumuz çürüyecek, kemik haline dönüşecek, tamam. Ondan sonra o kemikler de çürüyecek. Böyle un ufak olacaklar. Böyle bu hale geldikten sonra اِنَّا لَمَبْعُثُونَ خَلْقًا جَد۪يدًا Yani biz şimdi tekrar mı yaratılacağız? Yani öyle bir soru soruyorlar ki cevap veremiyorsunuz. Ya sana bunu söyleyeyim mi? Tamam, ahiret var. Tamam, biraz sonra devam edelim. Hemen böyle çamura yatıyorlar. Allah da diyor ki kul kûne hicâraten ev hadîde. İster taşa dönüşün, ister demire. Şimdi bu bizim vücudumuzun parçacıkları. Tabii ki belki taşa da dönüşebilir, demire de dönüşebilir. Olabilir. Toprağın içerisinde milyonlarca yıl kalıyor. Nasıl oluyorsa oluyor, fark etmez. اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ ف۪ي سُدُورِكُمْ Ya da size göre çok önemli gördüğünüz, büyük gördüğünüz bir yapıya dönüşsün, ne fark eder? Yani sizin, mesela şöyle düşünün, bir tarlaya gübre atıyorsunuz. O gübreyi herhangi bir kişi yer mi? Mümkün değil. Ama o gübrenin yetiştirdiği her şeyi yiyebiliyorsunuz. Tamam, sizin vücudunuzun da bir gübre olduğunu, birilerinin birileri için şey kullandığını düşünün. O da olabilir. Ne fark eder? Ondan sonra şöyle derler. Şimdi buna cevap veremiyorlar ya. Ya şöyle o. Feseyegulun. Men yu'iduna. Şöyle diyecek. Peki bizi tekrar kim bu hayata döndürecek? Kulillezî fatarakum evvele marra. De ki sizi ilk önce bölünme kanununa göre yaratan kimdir? Şimdi burada fatara kelimesini Allah kullanıyor. Fatara, hani bu hücrelerdeki bölünme. Mitoz bölünme, mayoz bölünme falan derler. İşte şöyle bir şeyin üstten aşağı ikiye ayrılması, sonra tekrar 2, 4, 6, 8. Bu bir kanun. Bu kanun insan vücudunda geçerli olduğu gibi tabiatta da geçerli. Yani oluşum, gelişim, değişim, kanun ve kuralları. Bu aynı zamanda dinin de kurallarıdır. Dolayısıyla Allah'ın dininin kuralları evrenseldir. Göklerde ve yerdeki bütün varlıklar bu kurallara tümüyle uyarlar. Allah'ın dinine en büyük baş kaldıran, en büyük isyan eden kişiler de Allah'ın koyduğu kurallara uymazlarsa bir dakika bile yaşayamazdır. Şimdi mesela hepimiz nefes alıyoruz. Hadi bir dakika almayın bakalım nefesi, ne yapacaksınız? Aldığın nefesi verme. Yemek yeme. Hadi şu, ben bu havada yaşamıyorum. Allah'ın yaşadığı, yarattığı havayı istemiyorum. Hadi git kendine başka bir yer bul bakayım. Hayatının %99'unu Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşıyorsun. Sudan içiyorsun, uyuyorsun, dinleniyorsun, temiz hava, şu bu falan filan. Yani neden hayatın küçük bir bölümünü, imtihanla ilgili bölümünde Allah'ın emrine uymuyorsun? Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşadığın zaman çok huzurlu oluyorsun. Ama o kuralları bozduğun zaman vücuduna kötü bir şey, mesela içki içersen ne oluyor? Sarhoş olmaya başlıyorsun. Ve vücudun dengesi bozulmaya başlıyor. Ama Allah'ın koyduğu kurallara göre şey yapar, sağlam bir vücut, sağlıklı bir vücutta yaşar gidersin. Evet. Diyor ki işte bak, Allah sizi yaratıyor. فَسَيُنْغِدُونَ اِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ. Bak şimdi buna bir şey diyemiyor. Önce kim yarattı? Bakın, kim yarattı dediğiniz zaman Allah yarattı demeyen bir tek insan yeryüzünde yok. Ama bunu ne yaparlar? Bunlar ki bunu başkalarının yanında konuşmazlar. Yani kendilerine ateist falan dedikleri için bunu konuşmazlar. Yani burada birkaç kere şey yapmıştık, işte Türkiye'nin önde gelen ateistlerinden birisiyle beraber bir televizyondaydık. O televizyondaki yönetici olan, moderatör olan kişi, işte bu adam böyle ateist olduğunu falan söyledi. Şöyle dedi, konuşmanın sonunda, internette vardır, onu şey yapabilirsiniz. Dedi ki, ya sen ve ben, bütün ateistler, deprem olduğu zaman Allah Allah diyerek dışarı kaçmıyor muyuz? Ondan sonra da o kendisini ateist sayan kişiye dedi ki, bak dedi, sen dedi jeologsun, toprak bilimiyle ilgileniyorsun, bana söyle bakayım dedi. İstanbul'da ne zaman deprem olacak? Verdiği cevap ne? Allah bilir. Hani sen Allah'a inanmıyordun? Allah bilir. Gördün mü? Bakın. Yani bunu bilmeyen tek kişi yoktur. Bir tek kişi yoktur. Yani şu 12 Eylül zamanında şey yapıyorduk. Bu meydanlar şeyini çıkaran bir kurum vardı. 1985'lerde çıkmaya başladı galiba. Ansiklopedi. Ben de oranın yazarları arasına aldılar o zaman. Onlar da Türkiye'de önde gelen ateistler olarak kabul ediliyor. Bir gün şöyle, ben de akşamları, pazartesi akşamları gidip yazılarımı veriyordum. Böyle oturuyorlar hepsi de, o başkanlar da burada. Ben de önde oturuyorum. Biraz konuşurken, hoca kendini yorma dedi o başkanlar. Ben dinsiz bir adam, ben Allah'a falan inanmam. Hemen kalktım, masaya şöyle yumruğumu sert bir şekilde vurdum. Bana bak dedim, ben de senin Allah'a inanmadığına inanmam dedim. Tabii inanıyoruz hoca dedi. Hadi buyurun. Onun için bakın, şimdi inanmayan yok ama inanmadığını söyleyen vardır. Onun için bunların tamamı yalancıdır. Tamamı yalancıdır. Birisi ikisi değil. Onun için bak burada şimdi bir şey diyemiyor. İlk önce bizi kim yarattı diye soramıyor. Ondan sonra bak hemen şey yapıyor. Fesen yunqidûne ileyke ru'ûsehum meyekûlûn. Sana şey yaparlar. Böyle kafalarını sallayacaklar böyle. Metahu ne zaman? Ne zaman? Böyle şey inanmıyormuş gibi böyle dalga geçiyorlar. Ne zaman? Kul asa en yekune kariba. De ki belki çok yakın. Belki çok yakın. Peki bir saniye yaşamanın bir garantisi var mı? Bir de bulunurken bakıyorsunuz ki küt diye deprem hemen, ya da uçakla geliyorsun küt diye uçak uçar, ya da denize dalarsın, ya da şu olur bu olur, yani yolda gidersin üstten bir şey, her an ölebilirsin, her dakika. Peki tamam, yani bu, yani şöyle söyleyeyim, mesela 90 sene önce şu salonda olanlardan kim vardı? Hiç kimse yok. 90 sene sonra kim olacak? Gene hiç kimse olmayacak. Ne oluyor? Sen kendini ne zannediyorsun? Yani insanlar kendilerini ne zannediyorlar? Diyor ki Allah-u Teala يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ. Sizi o gün çağıracak Allah. Elhamdülillah diyerek kalkacaksınız. Ya ne mükemmel yaratmış. Çünkü yeniden yaratılışımız da anamızdan doğduğumuz gün gibi değil. Adem Aleyhisselam gibi bütün organlar vücut gelişmiş olarak ve ahirete uygun yepyeni bir yapıda, çok güçlü bir yapıda yaratılacağız. Orada adam kalkıp bakacak, hemen elhamdülillah diyerek kalkıp gidecek herkes. Kalk barosu çalınca kalkacaklar. Ve tezunnûne ille bistum illâ kalîle. Çok az kaldık diye düşüneceksin. Çok az kalmışız. Ne demek ya? Mesela ayetlere baktığımız zaman Adem Aleyhisselam'dan en son ölen kişiye kadar yani 35 milyar yıl kadar bir vaktin olacağı anlaşılıyor. Yani, ama Kur'an-ı Kerim'de geçen 50 bin yıl diye geçiyor. Çünkü şimdi bir gün 50 bin yıl mıydı, 50 bin gün müydü? 50 bin yıldı, tamam. 50 bin yıl diye. Allah kendi katında bir günün bize göre 1000 yıl olduğunu söylediği için onu hesap ederseniz 35 milyar ediyor. Tamam. Peki öyle bir şey ki Adem Aleyhisselam zamanında, Adem Aleyhisselam'ın yani zamanında ilk ölen onun oğluydu. Onun oğlu ahirette kalktığı zaman daha aradan çok az bir zaman geçtiğini zannedecek. Nasıl bir zaman geçiyor? Mesela Yahya Hoca'dan o ayetleri bir dinleyelim bakın. Çok az bir zaman geçtiğini düşünecek.
Evet, bu sorunun aslında iki tane cevabı var. Birincisi, dünya hayatında yaşadıkları süre insanlara çok az gelecek yeniden dirildiğinde. Bir de ölüp de dirilmeyle arasındaki geçen süre de çok az gelecek. İkisi de var yani. Şimdi ilgili ayetlerden hemen bakalım. Mesela Kamer suresi 54. surenin 50. ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَمَا اَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. Bizim sizi öldürüp sonra tekrar diriltmemiz bir tek emre bakar. Bir tek emir. Öl, diriller Allah. Bitti. Bu kadar. O da sizin açınızdan bir göz açıp kapayacak kadar bir zaman diliminde olur diyor. Öldünüz, gözünüzü kapattınız. Bir açtınız, yeniden dirilme olmuş. Ara, ne kadar uzun olursa olsun senin için bu kadar kısa. Yani her birimiz bunu her gün yaşıyoruz aslında. Kaç saat uyursak uyuyalım. Uykudaki süre uyandığımızda çok az gibi oluyor. Halbuki rüyada neler neler görüyoruz. Anam şöyle oluyor, böyle oluyor, bilmem ne falan. Ama bir kalkıyorsun. Belki ne bileyim o rüyayı 5 dakikalık uykunda gördün. Sadece şöyle bir uyukladın ama ne rüyalar falan görmüşsün. Ama uyanınca çok az bir süre geçtiğini anlıyorsun. Bu Nahl suresinde 16. surenin 77. ayetinde daha değişik bir ifadeyle geçiyor. Diyor ki Allah orada وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبْ. Daha ilerisini söylüyor. Diyor ki Allah o kalkış saati, yeniden diriliş saati tek bir emre bakar. O da sizin açınızdan bir göz açıp kapama gibi, hatta belki ondan da daha yakın bir zamanda olur diyor. O kadar kısa bir sürede olur biter her şey. Hiçbir şey anlamazsın. Ölümünle yeniden diriliş arasında yüzyıllar bile geçse ölen açısından o çok kısa bir süredir. Göz açıp kapama ya da ondan daha da az bir süre diyor Allah. İnna Allaha ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye bir ölçü koyuyor. Bunun ölçüsünü de böyle belirlemiş diyor. Şimdi bunlar ölümle yeniden diriliş arasında geçen şeyler. Bir de dedik ki her birimiz için de geçerli olan bir husus var. İnsanlar dünyadayken kaç yıl yaşamışlarsa yaşasınlar, yarın öbür gün dirildiklerinde her biri bir diğerine soracak. Ne kadar kaldın? Sen ne kadar yaşadın yeryüzünde? Belki biri 70, biri 80 yıl, biri 90 yıl, biri 10 yıl, 20 yıl neyse. Ama herkesin vereceği cevap ortak. Ayetlerden onu göreceğiz şimdi. Diyecekler ki vallahi ya bir gün ya yarım gün bir öğlen vakti herhalde o kadar az yaşadık yani. O kadar az bir süre. Şimdi onunla ilgili birkaç tane ayet görelim. Mesela 79. Naziat suresinden bir başlayalım. Oradan ilgili ayetlerden vaktimiz el verdiğince okuyalım. Cenab-ı Hak diyor ki Resulullah'a önce 42. ayetten يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَ sana gelip o saati soruyorlar diyor. Hani her şey ne olacak? Ne zaman kıyamet olacak? Ne zaman insanlar dirilecek? Bir şeylerden haber veriyorsun ama ne zaman olacak bu? Bize bir tarih de ver. اَيَّانَ مُرْسَاهَا ne zaman gelecek demir atacak bu? Bunu bir bilelim. Cenab-ı Hak diyor ki فِيمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا hani bu sorunun cevabı sende değil. Bunu sen de bilemezsin. Sen kimsin? Bunun bilgisini bilmek kim? Bu gayba ait bir konu. Bunu yalnızca ben bilirim diyor Allah. اِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا onun nihai bilgisi senin Rabbine aittir. Sen elçi olarak sen de bunu bilmiyorsun. Ne zaman olacak? Bilemezsin. اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرُ men yakşaha. Peki senin görevin ne? Sen sadece öyle bir gün geleceğine dair insanları, bundan çekinenleri uyarabilirsin en fazla. Dersin ki ey insanlar, ölüm var. Öleceksiniz. Yeniden dirileceksiniz. Hesap var. Kitap var. Cennet var. Cehennem var. Ayağınızı denk alın diye insanları sen uyarabilirsin. Bunun için tarih vermene gerek yok. 2000 bilmem kaç yılında kıyamet kopacak. İnsan bunu bilse ne olur, bilmese ne olur? Neticede her an bir saniye sonra da zaten ölüyorsun. Öldüğünde senin için kıyamet zaten koptu. Olay bitti. Peki keennehum yevme yaravneha. İşte bütün bu haber verilenleri insanoğlu gördüğü gün, buna yaşadığı, şahit olduğu gün lem yelbesu illa aşiyeten ev duhaha. O zaman herkes bu dünyada sadece bir akşam üzeri veya bir kuşluk vakti kadar kalmış gibi hisseder kendini. O kadar bir süre. Kaç yıl yaşarsa yaşasın dünyada. 90 da yaşasa, 120 de yaşasa, 950 yıl, 1000 falan ne kadar yaşarsa yaşasın. Sorulduğu zaman diyecek ki, ya bir akşamüstü herhalde, bir akşama kadar anca vardık. Ya da bir kuşluk vaktini görebildik en fazla. O kadar bir kısa süre kaldık. Bununla ilgili başka ayetler tabii ki var şimdi elimizde. Mesela Rum suresine geçelim. 30. sure, onun 55. ayetinde. Bu sefer mücrimler, suçlular, günahkarlar açısından bu sorunun cevabı veriliyor. Diyor ki: "Ve yevme takumus saatu." O saatin, her şeyin bitip yeniden başlayacağı, mezardan kalkış saatinin geldiği gün, yuksimul mucrimune, o mücrimler, suçlular, Allah'ın haramlarını hiç çekinmeden işleyen o insanlar yemin üstüne yemin edecekler. Neye dair? Ma lebithu gayra sa'a. Yok ya diyecekler. Vallahi de billahi çok az bir süre kaldık biz bu dünyada. Çok az bir süre kaldık. Yani çok kalsaydık tövbe ederdik, Müslüman olurduk falan. Kolpaya yatacaklar ya. Çok az bir süre kaldık yemin. Başka bir ayette Allah diyecek. Hayır. Her bir insanın kendisine öğüt alacağı bir süre kadar, kendini çeki düzen vereceği bir süre kadar, herkese bir süre verdik. Sana da bu kadar ömür verdim diyor Allah. Ama sen bunu yeterince iyi kullanamadın. Bu şansı, bu fırsatı, bu imkanı kullanamadın. Şimdi yeminler üstüne yemin edeceksin ki vallahi de billahi de çok az kaldık biz bu dünyada. Niye? Çünkü artık azap var ya, cehennemi görüyor. Cezanın yaklaştığını anlıyor. Diyor ki biz çok az kaldık, biraz daha kalsaydık yapacaktık her şeyi. Kezalike kanu yufekun. Onlar daha önce de bu şekilde yalana, iftiraya sürükleniyorlardı dünyadayken de. Yani yalan bunların ağzına yuva yapmış. Kalkmışlar, orada da hala aynı yalancılıklarına devam ediyorlar. Hiçbir şey değişmemiş. Şimdi başka bir ayet daha görelim. Ahkaf suresinden olsun bu sefer. 46. sure, onun 35. ayeti. Orada da Cenab-ı Hak ayetin baş kısmında Resulullah'ı teselli ediyor, teskin ediyor. Diyor ki: "Fasbir kema sabara ulul azmi minar rusul." Bu elçilerden, senden önce daha önce gelip geçmiş olan, kararlılık sahibi olanlar nasıl sabrettilerse sen de onlar gibi sabret. Duruşunu bozma. Sana ne derlerse desinler, sen doğru bildiğinden şaşma, yoluna devam et. "Ve la testacil lehum." Bu kafirler hakkında çok aceleci de olma. Hani bir söyledin inanmadılar, iki söyledin inanmadılar, üç söyledin inanmadılar. İyi tamam, o zaman bırak, nasıl olsa inanmıyorlar deme. Aceleci olma. Devam et sen, doğru bildiğinden anlat. İmkanın el verdiği ölçüde, dilin döndüğünce onlara söyle. Gün gelecek. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُونَ. Hani onlara şu an diyoruz ya, şöyle yaparsanız cehennem var, hesap var, kitap var. Bir takım tehditler var onlara. O kendilerine yapılan tehditleri gördükleri gün, hani kıyamet kopacak, yeniden dirilecek, görecek. Lem yelbesu illa sa'aten min nahar. O zaman dünyada gündüzün çok kısa bir süresi kadar kalmış gibi hissedecekler kendilerini. Bunlar da aynı. Diyecekler çok az bir süre ya. Gündüzün bir parçası, belki bir saat. Belki bir saat kaldık dünyada. Hani bu şeyi de çağrıştırıyor. Her günah işleyen tövbe için biliyorsunuz öteler bir şeyleri. Ya şunu da yapayım. Tabii abi tövbe edeceğim. İçki içiyordur. Şunu yapayım bırakacağım. Yani güzel şeyler hep ertelenir. Kendince daha önemli şeyler önce bir bitsin. Hacca yaşlı gideceğiz evvelallah. Çocukları evlendireyim, iş güç bitsin falan, yaşım olsun 70 gideceğim. Çünkü garantisi var, çünkü 70'e kadar yaşayacağının. Hep güzel şeyler ertelenir. Tövbe de erteleniyor. Büyük ihtimal bunlar da işte hep sürekli ertelediler, ertelediler. Diler ki ya daha öğlen olmadı, ne çabuk öldük. Daha ben tövbe edecektim. Allah yoluna dönecektim. Hacca gidecektim. Namaza başlayacaktım. Hep insan bir şey bekliyor. Halbuki Allah seni namaza başlatıyor işte. Hemen öğlen vakti, ikindi vakti başlamış olman lazımdı. Ama günahkar hep bunu öteler. İşte bunlar da hep ötelemiş, ötelemiş. Ondan sonra ölüm gelince daha öğlen ne çabuktu, akşama varmadık biz. Yakalandık. Belâg diyor. Bu bir bildiridir. Fehel yuhleku illel kavmul fasikun. Hiç fasıklardan, yani yoldan çıkmış bir topluluktan başkası helak edilir mi Allah diyor. Sen fasık olursun, Allah seni öyle helak eder. Yoksa Allah durduk yere hiç kimseyi helak etmez. Bir ayet daha görelim. O da Taha suresinden olsun. 20. sure. Burada biraz değişik bir ifade var. 102'den okuyalım. 102. ayet şöyle. Yevme yunfeku fissur. Daha önce anlatılan olayların hepsi diyor Allah. Bunlar sura üfleneceği gün yaşanacak. Ve nahşurul mücrimine yevmeyzin zurka. O gün mücrimleri, günahkarları gözleri donuklaşmış bir halde haşredeceğiz. Huzurumuza toplayacağız. Yetekâfetûne beynehum in lebistum illâ aşra. Aralarında bazıları şöyle konuşacak diyor. Ya dünyadayken herhalde en fazla 10 kaldık diyor. 10 gün mü? 10 saat mi? Böyle bir şey kaldık ya. 10 birim kaldık diyelim. Ama 10 saat mi kaldık? 10 dakika mı kaldık? 10 gün mü? Çok çabuk geçti.
Nahnu a'lemu bima yekulun. İz yekulu emseruhum tarikaten ille bistum illa yevma.
Burada gün olduğu açığa çıkıyor. Kendilerince diyor görüşü en isabetli olanı yok canım diyor. En fazla kalmış olsanız bir gün kaldınız. Vallahi bu iki değil yani. Taş çatlasa biz bir gün kaldık en fazla. Bu kadar deyince biz onların neler konuşacaklarını falan çok iyi biliyoruz diyor Allah. Bakın yani ne olursa olsun kaç yıl yaşamış olurlarsa olsunlar herkes için çok az bir süre, dünyada kalınan bir süre gibi olacak. Ne zaman? Yeniden dirildiğinde ama. Bir de biraz önceki ayetlerden ölümle yeniden dirilme arasındaki süre de çok kısa. Dolayısıyla herkes aynı soruyu soruyor işte biraz önce hocam ifade ettiği gibi. Ya ta Adem Aleyhisselam döneminde ölmüş olan insan onun bekleyeceği süreyle kıyamet zamanına çok yakın bir sürede ölmüş olan bir insanın bekleyeceği süre nasıl olacak? Ya ikisi açısından aynı. Bu yaşayana göre, hayatta olana göre ne biraz şey uzun geliyor. Ama ölmüşle ister 10 bin yıl önce ölmüş olsun, ister kıyametten bir saat önce ölmüş olsun, ikisi için de zaman aynı. Göz açtın, kapadın, kapadın açtın, bu kadar. Ne kadar bir süre? Saniye bile değil belki. Ondan önce her şey olacak, bitecek diyor Allah. Esas kıyamet ondan sonra kopuyor. Allah muhafaza. Evet, ayetler kısaca böyle özetlenebilir.
Ölümle uyku arasındaki bağı da çok iyi anlamamız lazım. Allah-u Teala Zümer suresinin 42. ayetinde yani 39. surenin 42. ayetinde şöyle diyor. Allahu yeteveffel enfuse hine mutiha. Ölüm sırasında Allah nefisleri çeker alır. Nefis dediği kişiye üflenen ruh. Allah-u Teala hem bedene, vücudumuza nefistir, hem o vücuda üflenen ruha nefistir. Şimdi ruh ne zaman üflenir vücuda? Ana rahmindeyken vücudun tüm organları tamamlandıktan sonra üflenir. Ve insanı diğer canlılardan ayırır. Yani ruh can değildir. Can zaten bütün canlı varlıklarda var. Ruh vücuda üflenen işletme sistemi, işletim sistemi gibi şeydir. Mesela şu anda elimde bir telefon var. Bu telefonu diğer telefonlardan ayıran ya da işte bilgisayarı diğer elektrikli aletlerden ayıran şey bunun işletim sistemidir. İşte bu telefonun yapısı tamamlanmadan bütün şeyleri bitmeden bunun içerisine işletim sistemi yüklenebilir mi? Mümkün değil. İşte vücut da ana rahmindeyken bütün yapıları tamamlandıktan sonra bütün organlar tamamlandıktan sonra onun vücuduna ruh üflenir. O ruh kişiyi şeyden ayırır. Diğer canlılardan ayırır. İşte ölen kişinin ruhunu Allah alır. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi bu telefonun öldüğünü kabul edin. Yani kırıldı ya da bozuldu, tamamen bozuldu. Artık tekrar çalışması mümkün değil. Ruhu yani şey işletim sistemi bu telefonda kalabilir mi? Onda ölümünden önce yani bu telefon baktık ki gidiyor. Bütün bilgileri buradan çekip almamız lazım. Ondan sonra telefonu atar onu başka bir yere yükleyebilirsiniz. Ama insanın ruhu kendi bedeninden başka bir bedene yüklenemez. Onun için Allah-u Teala diyor ki, ölümü sırasında kişinin ruhunu çeker vücudundan alırız. Peki, ölenin ruhu gidiyor. وَالَّتِي لَمْ تَمُوتْ Ölmemiş kişinin ruhunu da alırız. فِي مَنَامِهَا Uykusunda. Hepimiz her gün bunu yaşıyoruz. Uykuya geçtiniz, ruh vücuttan çıkar gider. Ruh, bütün bilgileri içinde barındırandır. Vücut yani bu telefonun şeyi gibidir. İşte bu maddi tarafı gibidir. Yani bedeni. Ama ruh bu telefonun içindeki bilgiler. O bilgileri saklayan işletim sistemi gibidir. Bu ruh vücudumuzdan çıkıp gittiği zaman işte rüya görürsünüz. Ne bileyim daha önce ölmüş olan kişilerin ruhlarıyla görüşürsünüz. Birçok yerlere gidersiniz. Dolaşırsınız. Hayatınızda hiç görmediğiniz yerleri görürsünüz. Mesela benim hiç unutamadığım bir rüyam vardır. İlkokulda daha talebeyim Erzurum'da. Erzurum'dayken eskiden İstanbul'a gidip gelenler çok nadirdi. Mesela benim tanıdıklarım içerisinde İstanbul'a ilk gelen babamdı rahmetli. O da ben şeydeyken, ilkokulu bitirdikten sonra gelmişti. O zaman talebeyken gördüğüm rüyayı hiç unutmuyorum. Süleymaniye Camii'nin bahçesinde, o işte İstanbul Müftülüğü'nün olduğu yer, 20 yıl kaldığım odayı gördüm rüyamda. İstanbul Müftülüğü'nde ve oradan Boğaz'ı görmüştüm. Hiçbir, peki nasıl oluyor bu iş? İşte ruh geliyor buraya. Çünkü bilgiler onda. Geliyor, başka yere de gidiyor. Bakıyorsunuz, yani bir yere gidiyorsunuz, ben buraya daha önce gelmiştim. Aha, işte Fransızlar buna dejavü derler, daha önce görülmüş bir şey diye ifade ederler. Tamam, herkes bunu yaşar. Az çok bilin. Şimdi uyuyan kişinin vücudundan ruh çıkıyor ama vücutla ilişkisini koparmıyor. Onun için birisi sizi uyandırmaya çalıştığı zaman ruh tekrar geri gelir ve uyanırsınız. Vücudunuzun herhangi bir yerinde rahatsızlık olsa ruh rahat edemez, gittiği yerde gelir. İşte bir tuvalete gitmeye ihtiyacınız olsa gelir. Ama işte bu ruh vücudu terk etmeden önce sizin zihninizde bir takım şeyler vardı. Yani tam uykuya geçmeden önce bir sürü şeyler zihninizde canlanır. Peki ölen kişinin ruhunu da Allah ölümü sırasında alıyor. Ölümü sırasında aldığı zaman vücut zaten ölmüş. Uyuyan kişinin vücudu gibi o ruh tekrar gelip o şey ölmüş bedene dönebilir mi? Yani şu bu telefon artık çalışmıyor. Bununla tekrar işletim sistemini, bilgileri yükleyebilir mi? Mümkün değil. Ayrıldığı anla yeniden bir yükleme yapsak, o yüklemeyi nerede, ne zaman yaparsak yapalım, yani arada geçen süreyi bilmesi mümkün değil. Yani şimdi bizim vücudumuzdan da ruh çıktığı zaman vücut tamamen ölmüş oluyor. Yani o ölen kişinin ruhu çıktığı zaman Allah devamında diyor ki ölen kişinin ruhunu tutar. Ölen kişinin ruhu tekrar bedene girmez. Uyuyan kişi gibi değil. Uyuduğunuz zaman bedenle irtibatınız var. İşte rahatsızlığınız, tuvalete gitmeniz, birisinin uyandırması şu bu falan hemen ruh geri gelir. Ama ölen kişinin ruhunun bedene geri dönmesi söz konusu değil. Çıktı çıktı. Ne oluyor? Ruh göklere yükselir. Vücutta kalmaz. Vücut toprağın içerisindedir. Orada çürür, parçalanır, şu olur, bu olur. Yani o mezarda ruh yok. Peki nereden öğreniyoruz? Mesela ölen kişiyle ilgili olarak Allah-u Teala Araf suresinin 40. ayetinde şöyle diyor. Ayetlerimiz karşısında yalana sarılan ve kendini büyük görenler var ya, onlara göklerin kapıları açılmayacak. Göklerin kapıları denen şeydir. Bu gezegenlerin, ayın, güneşin bulunduğu bölgedir. Orası açılmayacak. Oradan yukarı çıkamayacaklar. Ve onlar deve iğne deliğinden geçmedikçe de cennete giremeyecekler diyor. İşte günahkarları böyle cezalandırırız. Peki şeyler ne oluyor? Mümin olanlar, onların ruhları da Me'ariz suresinde Allah-u Teala onu bize bildiriyor. Onların ruhları da göklere çıkarılıyor melekler tarafından. Me'ariz suresinin 4. ayetinde Allah-u Teala onu bize bildiriyor. 70. sure bu. Süresi 50 bin yıl olan bir günde, bir zaman diliminde melekler ruhlarla birlikte ona yükselirler. Çünkü ruhları melekler alıyor. Müminin ruhunda melekler alıyor, kafirin ruhunda alıyor. Şimdi biz uykuya geçerken biz birçok şeyi düşünürüz. Yarın şunu yapayım, işte şimdi şöyle yapayım, işte bir dua okuyayım, şunu yapayım, bunu yapayım deriz. Ama ölmek üzere olan kişi, ya biz vücudumuzun canlı olduğunu biliyoruz. Ölmek üzere olan kişi bakıyor, kol çalışmıyor, ayak çalışmıyor. Aa, bu ne ya? Ben ölüyorum galiba. Bir konuşayım, bakıyor. Bakıyoruz, hiçbir şey yok yani. Çünkü o yavaş yavaş bu ruh vücuttan çekilirken bakıyor. Aa, öldüğünü anlıyor. Şimdi şöyle düşünün. Bir uçağın düşme halini düşünün. Uçaktaki insanların tamamı ne yapar? Dindar olan da olmayan da en dindar şeyine geçer, moda geçer değil mi? İşte ölen kişiler de ister Müslüman olsun ister olmasın ölüm sırasında, çünkü kendi canlarını almaya gelen melekler var. Onlar da şey, mesela en dindar kişi de olsanız uçak düşerken Allah'a sığınırsınız. Herkes en dindar olur. Herkes sığınmaya başlar. Şimdi Allah-u Teala Müminun suresinde şöyle diyor. O şey yaparken ölümün artık geldiğini anlıyor ya, vücut çalışmıyor, uyuyan kişi gibi değil, meseleyi anlıyor. Hemen ne diyor? Rabbim beni geri döndürünüz. Terk ettiğim yerde belki iyi işler yaparım. Ama ona şöyle, hayır, asla. Bu onun mutlaka söyleyeceği sözdür. İster Müslüman olsun, ister olmasın. Ama önlerinden yeniden dirilecekleri güne kadar bir engel vardır. Engel ne? İşte bu telefon çalışmıyorsa onun işletim sistemini ona yükleyemeyiz. Engel de vücudun yeniden yaratılışına kadar ruh vücuda dönmeyecek. Bitti artık. Ruhun vücutla ilişkisi kesildi. Peki böyleyse, şimdi az önce Yahya Hoca'dan ayetleri dinledik. Onu çok iyi anlamaya çalışalım. Uyuyan bir kişi, tamam, uyandığı zaman uyumadan önce şöyleydi, gece şunu rüyayı gördüm, şunu yaptım, bunu yaptım diyebilir. Ama ölen kişinin o anda derhal vücudu ile ilişkisi kesiliyor. Ne ağrı, ne sızı, ne şu, ne bu, hiçbir şey bilmiyor. O yeniden dirilmede vücut tekrar yeniden yaratılan vücuda. Vücut yeniden yaratılıyor ama parmak izleri bile aynı. Bütün özellikleri aynı olan vücuda geliyor, ruh giriyor. Girdiği zaman aynen uyanan bir kimse gibi oluyor. Yani şimdi bize her gün uyuyup uyanmaya alışmışız ya, onu gördüğü zaman ne tatlı bir uykuya geçmiştim, kim kaldırdı? Daha yeni uykuya geçtiğini zannediyor. Aradan belki milyarlarca yıl geçmiş ama haberi yok. Geçen süreden haberi yok. Peki geçen süreden haberi yoksa, işte Yahya Hoca şeyi okudu, Nahl suresinin 77. ayetini okudu. Yeniden diriliş, bir göz kırpma kadar böyle ya da daha yakın. Çünkü ruhun vücuttan çıkışı ile girişi arasındaki süreyi bilmesi mümkün değil. Yani bu işletim sistemi bunun içerisine girmeden bir çalışma başlayabilir mi? Hiçbir şey olmaz. Aynen ruh da vücuda girmeden vücut çalışmaz. O zamana kadar herhangi bir şey olmadığı için olup bitenlerden haberi yok ruhun. Oraya girdiği andan itibaren şimdi az önce uykuya geçmiştim, şimdi kalktım değil. Ne kadar süre geçmiş aradan ama haberi yok. Zannediyor ki şöyle, gözü kapattım açtım. Öyle zannediyor geçen süreyi. Şimdi o ölüm sırasında bu herkesin söyleyeceği şey. Ama adam hayatını Allah'ın emirlerine göre geçirmişse, melekler ona şunu söyleyecekler. Yani düşmekte olan bir uçakta olan kişi gibi kendinizi düşünün. Yani artık daha kurtuluş yok. Tamam. Uçak denizin içine dalacak. Gördüm kesin. İşte orada melekler böyle adamlara şöyle diyecekler. Eğer hayatlarını düzgün geçirmişlerse, korkmayın, üzülmeyin. Size söz verilen cennet ile sevinin. Bu ne ki? Cennete gideceksiniz. Biz sizin dünya hayatında da ahirette de yakın dostlarınızız. Cennette canınızın çektiği her şey sizindir. İstediğiniz her şey de sizindir. O ölümüyle yeniden diriliş, ölüm geldiği sırada söyleniyor bu. Daha henüz vücuttan ruh tam çıkmış değil. Yani. O sırada söyleniyor. Çünkü ruh artık çalışıyor yani. Bunlar çok bağışlayan ve ikramı bol olan Allah tarafından ağırlanmanız içindir. Peki, hayatını yanlışlar içinde geçirmişse, batan şey, gemide ya da düşen uçakta olan bir kişi gibi düşünün kendinizi, o zaman yine melekler bunlarla konuşmaya devam edecekler. Ruhları melekler alıyor çünkü. Almaları sırasında konuşuyorlar. Onlara da şöyle diyecek. Melekler yüzlerine ve sırtlarına vura vura vefat ettirirken o kafirleri bir görsen diyor Allah. Onlara yangın azabını tadın bakalım derler. Kendi ellerinize yaptığınızın karşılığıdır. Siz bunu biliyordunuz. Allah'ın varlığından, birliğinden, gücünden, kuvvetinden, her şeyi ona borçlu olduğundan senin en küçük şüphen yoktu. Niye böyle yaptın? Evet. Bu kendi ellerine, evet, yoksa Allah kullarına asla haksızlık etmez. Şimdi son olarak şunu da söyleyeyim, dersin sonuna geldik. Biraz önce hani ateistlerle yaptığım bir görüşmeden bahsetmiştim. O heyetin başkanı olan, o zamanın yani 80'li yılların tanınmış ateistlerinden birisi olan o kişi bir günde benim yanıma geldi. Hiç unutamadığım, her yerde anlatıyorum bu hatıramı. Şöyle bir şey söyledi. Hoca dedi, ben Allah'a inanmam diyen adamın lafına bak. Hoca dedi, düşünüyorum da eğer ahiret varsa her şeyi bırakıp ömrü ibadetle geçirmeye değer. E tabii dedim, şunda ne kadar ömrümüz var ki? Hani 50 sene, 100 sene, bir en fazla 150 sene. Ya bırak hoca, Allah'ın seversin dedi ya. 1 milyon sene olsa ne yazar? 1 milyar sene olsa ne? Bitmeyecek mi bir gün? Bak dedi, matematikte bir kural vardır. Sonsuz karşısında bütün rakamların değeri sıfırdır. Bu öyle bir kazançlı bir şeydir ki hiçbir kumar bunun kadar kazanç sağlayamaz dedi. Yani şimdi ahireti düşünerek ibadette geçirmeyi. Dedim hadi şu kumarı bir oyna da göreyim dedim. Ben hemen çekti gitti benim yanımdan. Şunun için diyorum, herkes biliyor. Allah kimseye haksızlık yapmaz. Herkes gayet iyi biliyor. Allah'a karşı borçlu olduğunu biliyor. Ama kendi kafasına göre yaşamak isteyene de ne yaparsan yap dinletemezsin. Dolayısıyla Allah-u Teala dinini çok doğru, çok güzel anlamayı nasip etsin hepimize. Ve yaşarken de her an ölecekmiş gibi yaşamamızı, Allah'a hesap vereceğimizi asla unutmamamızı şey yapmamız gerekir. Yani bakın dikkat edin, hiçbiriniz planlarını ölüme göre hazırlamazsınız. En dindarınız bile olsa sanki hiç ölmeyecekmiş gibi çalışırsınız. Çünkü bu duygu herkesin vücudunda vardır. O zaman biz bunlara göre çok iyi çalışalım. Yaratıcının koyduğu kurallara göre hareket edelim. Kendi kafamıza göre değil, Allah'ın ayetlerinden asla kaçmayalım. Allah'ın indirdiği kitaptaki ayetler var. Bir de yarattığı ayetler var, tabiattaki ayetler. Biz de Allah'ın bir ayetiyiz. Allah'ın bütün yarattığı her şey Allah'ın bir ayetidir. Çünkü onların hiçbirisinin benzerini kimse yapamaz. Hiç kimse bir saçın telini üretemez, bir hücreyi üretemez, Çünkü mesela benim saçımın telinde benim bütün özelliklerim gizlidir. Hiç kimse bunu yapamaz. Peki Allahü Teala her şeyi biliyor. Her şeye gücü yetiyor. İşte onun indirdiği yani yarattığı ayetlerin işte bunda buradan yarattığı ayetlerin herhangi birisinin benzeri yoksa indirdiği ayetler olan Kur'an-ı Kerim'in de bir benzeri yoktur. Kur'an'ı çok iyi anlayıp kafamıza yerleştirelim. Manasını anlayalım. Ezbere okumanın bir anlamı yok. Çok iyi anlayalım. Kafamıza yerleştirelim. Hayatımızı ona göre yaşayalım. Göreceksiniz ki dünyamız da cennete döner ahiretimizde. Aksi takdirde dünyamız da cehenneme döner. Psikolojik sıkıntılardan asla kurtulamayız. Ahiretimiz de öyle olur. Allahü Teala kendi kitabını çok iyi anlayan, çok iyi yaşayan ve kendisine tam teslim olan kullardan olmayı hepimize nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun.